Gülün Adı, Umberto Eco, 5. Ayrım. Böylece Abone geldi. Rahatsız ettiği için özür diledi. Yeniden hoş geldiniz dedi ve çok önemli bir konuda William'la özel olarak konuşmak istediğini söyledi. Sözlerine konuğunu at olayında gösterdiği yetenekten ötürü kutlamakla başladı ve hiç görmediği bir hayvana ilişkin olarak böylesine kesin bilgileri nasıl verebildiğini sordu. William kısaca ve uzak bir tavırla izlemiş olduğu yolu açıkladı. Başrahip kavrayışından ötürü onu övgülere boğdu. Bilgisiyle ün yapmış bir adamdan daha başka bir şey beklenemeyeceğini söyledi. Farfa başrahibinden aldığı bir mektupta yalnızca William'a imparator tarafından verilen görevden, bunu ilerideki günlerde tartışacaklardı, söz edilmekle kalınmayıp İngiltere ve İtalya'da üstadımın sorgucu olarak görev aldığı bazı davalarda büyük bir insancılıkla birleşen keskin zekasıyla kendini gösterdiğinin eklendiğini de söyledi. Birçok davada sanığın suçsuz olduğuna karar verdiğinizi öğrenmek beni çok hoşnut kıldı diye ekledi başrahip. Melun'un insanların işlerine sürekli olarak karıştığına özellikle bu acı günlerde her zamankinden çok inanıyorum. Düşman sanki duvarların içinde pusuya yatmış gibi sezdirmeden çevresine bakındı ama Melun'un çoğu kez ikinci nedenler aracılığıyla etkinlik gösterdiğine de inanıyorum. Onun kurbanlarını suçun dürüst bir adamın üstüne yıkılacağı bir biçimde kötülük işlemeye zorlayabildiğini de biliyorum. Dişi şeytanın yerine iyinin yakılmasından tat duyar o. Sorgucular çoğu kez becerilerini kanıtlamak için sanıktan neye mal olursa olsun bir itiraf koparırlar. Ancak bir duruşmayı bir günah keçisi bularak sonuçlandıran bir sorgucunun iyi bir sorgucu olduğunu sanarak. Bir sorgucu da şeytan tarafından kışkırtılabilir dedi William. Olabilir diye kabul etti başrahip. Çok sakınımlı olarak. Çünkü Yüce Tanrı'nın tasarımları tartışılmaz. Böyle değerli insanlara herhangi bir kuşku gölgesi düşürmek benden ırak olsun. Onlardan biri olarak size gereksinim duyuyorum bugün. Bu manastırda öyle bir şey oldu ki sizin gibi zeki ve sakınımlı bir adamın dikkatini ve öğüdünü gerektiriyor. Olanı ortaya çıkarmakta zeki, gerekirse üstünü örtmekte sakınımlı birinin. Gerçekten de üstün olmaları gereken insanların suçunu kanıtlamak sık sık kaçınılmaz oluyor. Ama kötülüğün nedenini suçluyu kamunun gözünde küçük düşürmeyecek bir biçimde ortadan kaldırmak gerekir. Bir çoban yanılgıya düşerse öteki çobanlardan ayrı tutulmalıdır. Ama eğer koyunlar çobanlara güvensizlik bulmaya başlarlarsa, vay halimize. Anlıyorum dedi William. Onun düşüncelerini böyle karşısındakinin gururunu okşayarak açığa vurduğu zaman, genellikle dürüst bir biçimde aynı görüşü paylaşmadığını ya da şaşkınlığını gizlediğini gözlemleme olanağı bulmuştum daha önce. Bu nedenle diye sürdürdü başrahip. Bir çobanın yanılgısını içeren her dava, kanımca ancak sizin gibi yalnızca iyiyi kötüden ayırabilen değil, aynı zamanda amaca uygun olanla olmayanı da birbirinden ayırabilen insanlara verilebilir. Sizin suçlu yargısını ancak sanıkların suç niteliğindeki eylemlerden, adam zehirlemekten, suçsuz gençleri kötü yola sürüklemekten ya da söylemeye dilimin varmadığı öteki iğrençliklerden suçlu oldukları zaman verdiğimi. Suçlu yargısını ancak diye sürdürdü başrahip, sözünün kesilmesini aldırmaksızın. Şeytanın varlığını tüm gözlere apaçık göründüğü, bu yüzden de başka türlü davranılırsa hoşgörünün, suçun kendisinden daha utanç verici olacağı zaman verdiğinizi düşünmek hoşuma gidiyor. Birini suçlu bulduğum zaman diye açıkladı William, gerçekten öylesine ağır suçlar işlemiştir ki tam bir gönül rahatlığıyla onu laik güçlere devredebilirim. Başrahip bir an bocaladı. Niçin diye sordu. Şeytani nedenlere değinmeksizin suç sayılan eylemlerden söz etmekte direniyorsunuz. Çünkü nedenler ve sonuçlar konusunda yargı yürütmek çok güç bir şeydir. Kanımca bunun tek yargıcı Tanrı olabilir. Kömür olmuş bir ağaç gibi apaçık bir sonuçla onu yakan yıldırım arasında bir bağıntı kurmakta bile zorluk çekerken, kimi zaman sonu gelmez neden sonuç ilişkilerinin izini bulmak, gökyüzüne değen bir kule yapmaya çalışmak kadar aptalca görünüyor bana. Aquinalı bilgin diye öne sürdü başrahip. Yüce Tanrı'nın varlığını yalnızca mantık gücüyle nedenden nedene geçerek sonunda nedeni olmayan ilk nedene ulaşarak göstermekten korkmamıştı. Ben kim oluyorum ki Aquinoğlu Bilgin'e karşı çıkayım dedi William alçak gönüllülükle. Hem onun Tanrı'nın varlığını kanıtlamasını, onun önerdiği yolları doğrulayan birçok başka kanıt var. Tanrı, Augustinus'un bildiği gibi, ruhumuzun ta içinden konuşur bizimle. Hem sizin Abbone, Yüce Tanrı'nın övgüsünü ve onun varlığının kanıtlarını açıkça dile getirmeniz gerek. Aquinoğlu Tommaso böyle yapmasa bile, durdu, ekledi. Sanırım, elbette diye doğruladı başrahip çabucak. Böylece üstadın pek hoşlanmadığı açıkça anlaşılan bir tartışmayı çok güzel bir biçimde kesti. Duruşmalara dönelim. Bakın bir adam zehirlenerek öldürülüyor. Bu bir veridir. Belli, yadsınamaz belirtiler karşısında zehirleyenin bir başka adam olduğunu tasarlayabilirim. Böyle basit nedenler zinciri konusunda zihnim, gücüne duyduğu belli bir güvenle yargı yürütebilir. Ama bu kötü eyleme yol açmak için başka bir şeyin, bu kez insanca değil, şeytanca bir şeyin araya girdiğini tasarlayarak zinciri nasıl karmaşık bir duruma getirebilirim? Bunun olanaksız olduğunu söyleyemiyorum. Şeytan tıpkı atınız Brunellus gibi bir yerden geçtiğini işaretlerle belli eder. Ama bu kanıtların ardına niçin düşeyim? Suçlunun o adam olduğunu bilmek ve onu layık yargı organlarına teslim etmek yetmez mi? Nasıl olsa cezası ölüm olacak. Tanrı bağışlasın. Ama işittiğime göre 3 yıl önce Kilkenny'de sanıkların iğrenç cinayetler işlemekle suçlandıkları bir duruşmada, suçluların kimlikleri saptandıktan sonra işin içinde şeytanın parmağı olduğunu yadsımamışsınız. Ama açık seçik sözcüklerle de doğrulamadım. Yadsımadığım doğru. Mel'unun düzenleri üstüne yargı vermek için ben kim oluyorum? Özellikle de diye ekledi. Bu nedeni vurgulamak istiyormuş gibi görünüyordu. Engizisyonu başlatmış olanların, psikoposun, belediye meclisi üyelerinin, tüm halkın, belki sanıkların kendilerinin bile şeytanın varlığına gerçekten dikkat çekmek istedikleri davalarda. Bu durumda şeytanın varlığının tek gerçek kanıtı, belki o anda herkesin onun iş başında olduğunu bilmek için duyduğu tutkunun yoğunluğudur. Yani siz dedi başrahip kaygılı bir sesle, birçok duruşmada şeytanın yalnızca sanığın değil, belki de ve en çok yargıçların işlerinde etkin olduğunu mu söylüyorsunuz? Hiç böyle bir şey öne sürebilir miyim diye sordu William. Sorunun başrahibin doğrulayamayacağı bir biçimde sorulduğunun ayrımına vardım. Böylece William, onun suskunluğundan yararlanarak konuşmanın yönünü değiştirdi. Ama bunlar geçmişte kalan şeyler. Bu soylu görevi bıraktım. Eğer bu işi yaptımsa Tanrı istediği için yaptım. Kuşkusuz diye kabul etti başrahip. Şimdi diye sürdürdü William. Başka nazik sorunlarla uğraşıyorum. Bana anlatırsanız sizi üzen sorunlarla da uğraşmak isterim. Başrahibin o tartışmaya son verip kendi sorununa dönebilmekten hoşnut olduğunu sezdim. Sonra çok büyük bir özenle seçilmiş sözcükler ve uzun tümcelerle birkaç gün önce meydana gelen ve rahipler arasında büyük bir üzüntü yaratan tuhaf bir olay anlatmaya başladı. Konuyu William'a açtığını, çünkü William'ın gerek insan ruhu, gerekse Mel'un'un düzenleri hakkında çok geniş bilgisi olduğunu bildiğini, konunun değerli vaktinin bir bölümünü üzücü bir bilmeceye, ışık tutmaya ayırabileceğini umduğunu söyledi. Olay şuydu. Büyük bir minyatür ustası olarak daha o zaman ün kazanmış olmasına karşın hala genç bir rahip olan ve kitaplığın el yazmalarını çok güzel resimlerle süsleyen Otrantolu Adelmo, bir sabah Aedeficum'un doğu kulesinin altında uçurumun dibinde bir keçi çobanı tarafından ölü bulunmuştu. Öteki rahipler tarafından akşam duası sırasında burada görüldüğü, ancak gece yarısı duasında görünmediği için belki de gecenin en karanlık saatlerinde düşmüştü oraya. O gece büyük bir kar fırtınası vardı. Jilet gibi keskin. Neredeyse doluyu andıran, kudurmuşçasına esen güney rüzgarının sürüklediği kar taneleri düşüyordu yere. Ceset uçurumun ta dibinde bulundu. Önce erimiş, sonra kat kat donmuş kardan ıslanmış, düşerken kayalara çarparak parçalanmıştı. Zavallı, dayanaksız, ölümlü yaratık. Tanrı merhamet etsin ona. Seke seke düştüğü için tam olarak hangi noktadan düştüğünü saptamak kolay değildi. Kulenin uçuruma bakan, üç yanındaki üç kata sıralanmış pencerelerden birinden düştüğü kuşku götürmezdi. Zavallı cesedi nereye gömdünüz diye sordu William. Doğal olarak mezarlığa diye yanıtladı başrahip. Belki de ayırdına varmışsınızdır. Mezarlık kilisenin kuzey yanıyla Aidefikum ve sebze bahçesi arasında. Anlıyorum dedi William. Sorununuzun ne olduğunu da anlıyorum. O talihsiz genç, Tanrı korusun, eğer canına kıymış olsaydı, kazayla düştüğü düşünülemeyeceğine göre, ertesi gün o pencerelerden birini açık bulurdunuz. Oysa hepsini kapalı buldunuz. Üstelik hiçbirinin dibinde herhangi bir ıslaklık yoktu. Başrahip daha önce de söylediğim gibi büyük ve diplomatça dinginliği olan bir adamdı. Ama bu kez kendisini Aristoteles'in istediği gibi ağır ve yüce gönüllü bir kimseye yaraşır ölçülülükten yoksun bırakan şaşkın bir davranışta bulundu. Bunu size kim söyledi? Siz söylediniz dedi William. Eğer pencere açık olsaydı onun kendisini pencereden attığını düşünürdünüz hemen. Dışarıdan anlayabildiğim kadarıyla bunlar donuk camdan büyük pencereler. Bu tür pencereler genellikle bu büyüklükte binalara adam boyunda konmaz. Bu nedenle pencerelerden biri açık kalmış olsaydı bile adamcağızın dışarıya sarkıp dengesini yitirmesi olanaksız olduğuna göre intihardan başka bir olasılık düşünülemezdi. Bu durumda onun kutsal toprağa gömülmesine izin vermezdiniz. Ama onu Hristiyan usulünce gömdüğünüze göre pencerelerin kapalı olmaları gerekir. Çünkü eğer pencereler kapalıysa, ben hiç büyücülük duruşmalarında bile Tanrı'nın ya da şeytanın bir ölünün yanlış davranışının kanıtlarını ortadan kaldırmak için uçurumun dibinden yukarıya tırmanmasına izin verdiğine rastlamadığıma göre, intihar olasılığının ister bir insan eli, ister şeytanın gücü tarafından ortadan kaldırıldığı açık. Şimdi siz kendi kendinize onu uçuruma iten demeyeyim, istemeyerek pencere pervazına kimin çıkarabileceğini soruyorsunuz. Kaygılısınız. Çünkü manastırda doğal ya da doğaüstü bir kötü güç dolaşıyor. Evet, doğru dedi başrahip. William'ın sözlerini mi doğruladığı yoksa kendi kendine William'ın öylesine beğenilmeye değer ve mantıklı bir biçimde ortaya koyduğu nedenleri mi haklı bulduğu açık değildi. Ama camların hiçbirinin ıslak olmadığını nasıl bilebilirsiniz? Çünkü bana rüzgarın güneyden estiğini söylediniz. Bu durumda yağmurun doğuya bakan pencerelere doğru sürüklenmesi olanaksızdı. Bana sizin yeteneklerinizi yeterince anlatmamışlar dedi başrahip. Haklısınız. Pencereler ıslak değildi. Nedenini şimdi biliyorum. Söylediğiniz gibi oldu. Niçin kaygılandığımı şimdi anlıyorsunuz. Rahiplerimden birinin ruhunu iğrenç intihar günahıyla lekelemiş olması benim için yeterince ciddi bir sorun olurdu. Ama onlardan birinin aynı ölçüde korkunç bir günahla kendini lekelediğini düşünmem için nedenler var. Keşke bu kadarla kalsaydı. Her şeyden önce niçin rahiplerden biri? Manastırda birçok insan var. Seyisler, keçi çobanları, hizmetçiler. Doğrusu küçük ama zengin bir manastır diye kabul etti başrahip ağırbaşlılıkla. 60 rahibe 150 hizmetçi. Ama her şey Aidefikum'da oldu. Orada belki şimdiden biliyorsunuz birinci katta mutfak ve yemekhane var. Onun üstündeki iki katta da yazı salonuyla kitaplık. Akşam yemeğinden sonra Aidefikum kilitlenir ve çok katı bir kural hiç kimsenin içeri girmesine izin vermez. William'ın bundan sonraki sorusunu kestirdi ve hemen ama açık bir isteksizlikle ekledi. Doğal olarak rahiplerinde. Ama bir hizmetçinin geceleyin oraya girme yürekliliğini göstermiş olabileceğini kesinlikle, anlıyor musunuz, kesinlikle yatsıyorum. Gözlerinden bir güvensizlik gülümseyişi gibi bir şey geçti. Bir şimşek ya da kayan bir yıldız gibi. Çabucak. Diyelim korkarlardı. Biliyor musunuz, basit insanlara verilen buyruklar bazen bir tehditle, buyruğa boyun eğmeyenlerin başına korkunç bir şeyin, hatta doğaüstü bir şeyin gelebileceğine ilişkin bir uyarıyla pekiştirilmelidir. Oysa bir rahip? Anlıyorum. Üstelik bir rahibin yasaklanan bir yere girmeye kalkışması için başka nedenler de olabilirdi. Demek istiyorum ki, kurallara aykırı olsa bile akla uygun nedenler. William, başrahibin tedirginliğinin ayırdına vardı. Belki de konuyu değiştirme amacına yönelik bir soru sordu ama bu soru onda daha büyük bir tedirginlik yarattı. Bir cinayet olasılığından söz ederken, keşke bu kadarla kalsaydınız dediniz. Ne demek istiyorsunuz? Öyle mi dedim? Kimse nedensiz cinayet işleyemez. Nedeni ne denli aykırı olursa olsun. Bir rahibi bir rahip kardeşini öldürmeye sürükleyebilecek nedenlerin aykırılığını düşününce titriyorum. İşte hepsi bu. Başka bir şey yok mu? Size söyleyebileceğim başka bir şey yok. Söyleme yetkisine sahip olduğunuz başka bir şey yok mu demek istiyorsunuz? Lütfen. Fred William. Fratello William dedi başrahip. Frate'yi de Fratello'yu de vurgulayarak. Dipnot. Aynı tarikata mensup olan rahipler birbirlerine Frate ya da Fratello, birader diyorlardı. Burada başrahip William'ın Fratecillo, 14. ve 15. yüzyıllarda İtalya'da yayılan Fransisken tarikatından kaynaklanan bir dinsel fırka olduğunu ima ediyor. William kıpkırmızı kesildi ve sonsuza dek papaz olarak kalacaksın dedi. Teşekkür ederim dedi başrahip. Ey tanrım! O anda ne korkunç bir gizeme dokunuyorlardı benim sakınımsız üstlerim. Biri kaygı, öteki merak dürtüsüyle. Çünkü Tanrı'nın kutsal papazlığının gizemlerine yönelmiş bir çömez olan ben bile, alçak gönüllü bir delikanlı olmama karşın, başrahibin bir şey bildiğini ama onu günah çıkarma yeminiyle öğrendiğini anlamıştım. Birinin ağzından Adelmo'nun acıklı sonuyla ilgili olabilecek günahkar bir ayrıntı işitmiş olmalıydı. Belki de bunun için kendisinin kuşkulandığı ama hiç kimseye açıklayamadığı bir gizi ortaya çıkarması için William biradere yalvarıyor, iyicillik yasasından ötürü gölgede bırakmak zorunda kaldığı bir gize, zekasının gücüyle üstadımın ışık tutacağını umuyordu. Pekala dedi William o zaman, rahipleri sorguya çekebilir miyim? Çekebilirsiniz. Manastırın çevresinde serbestçe dolaşabilir miyim? Size bu yetkiyi veriyorum. Bana bu yetkiyi rahiplerin önünde veriyor musunuz? Hemen bu akşam. Ama ben bugün başlayacağım işi. Rahipler beni neyle görevlendirdiğinizi öğrenmeden, hem Hristiyanlık dünyasının tüm manastırlarında öylesine hayranlıkla söz edilen kitaplarınızı ziyaret etmeyi de çok istiyordum. Buraya gelişimin nedenlerinden biri de bu. Başrahip alabildiğine gergin bir yüzle neredeyse sıçrarcasına ayağa kalktı. Söylediğim gibi, tüm manastırın içinde serbestçe dolaşabilirsiniz. Ama kesinlikle Aedificum'un en üst katında kitaplıkta dolaşamazsınız. Niçin? Size daha önce açıklamalıydım ama biliyorsunuz sandım. Bakın, bizim kitaplığımız başkalarına benzemez. Burada tüm öteki Hristiyan kitaplıklarındakinden çok daha kitap olduğunu biliyorum. Sizin kitap dolaplarınızın yanında Bobbio'nun ya da Pomposo'nunkiler, Cluny ya da Fleury'nkiler çarpım tablosuna daha yeni başlayan bir çocuğun odası gibi kalır. Yüzyıl, belki de yüzyılı aşkın bir süre önce Novelesa'nın övüncü olan 6000 el yazması sizinkilerin yanında solda sıfır kalır. Hem belki bunların çoğu da şimdi buradadır. Manastırınızın, Hristiyanlığın, Bağdat'ın 36 kitaplığı ve Vezir İbn el-Alkami'nin 10.000 cildiyle yarışabilecek tek ışık olduğunu, İncillerinizin sayısının Kahire'nin övüncü olan 2400 Kur'an'a eşit olduğunu ve kitap dolaplarınızın gerçek varlığının yıllar önce yalan prensiyle işli dışlı olduklarından, içinde 6 milyon cilt ve 8 bin yorumcuyla 200 yazıcıyı barındırdığını öne sürerek Trablus kitaplığını isteyen kafirlerin kendini beğenmiş söylencesine karşı apacık bir kanıt olduğunu biliyorum. Doğru. Tanrı'ya övgüler olsun. Aranızda yaşayan rahiplerin çoğunun dünyanın dört bir yanına dağılmış olan öteki manastırlardan geldiklerini biliyorum. Kimileri başka hiçbir yerde bulunmayan el yazmalarını kopya edip onları kendi manastırlarına götürmek için burada kısa bir süre kalıyorlar. Buna karşılık onlar da kopya ederek dağarınıza katmanız için başka bulunmaz el yazmaları getirmekten geri kalmıyorlar. Kimileri burada çok uzun, hatta bazen ölünceye dek kalıyorlar. Çünkü araştırmalarını ışık tutacak yapıtları yalnız burada bulabilirler. Böylece aranızda Almanlar, Datçalılar, İspanyollar, Fransızlar, Yunanlılar var. İmparator Frederick'in yıllar önce sizden Merlin'in öngörülerini bir kitapta derlemenizi, sonra da bunu Mısır Sultanı'na bir armağan olarak gönderilmek üzere Arapçaya çevirmenizi istediğini biliyorum. Son olarak Murbach gibi görkemli bir manastırın bu çok üzüntülü günlerde artık tek bir yazıcısı bile olmadığını, Sengal'de yazmayı bilen yalnızca birkaç rahibin kaldığını, şimdi kentlerde üniversiteler için çalışan laik kimselerden oluşmuş birlik ve loncaların bulunduğunu biliyorum. Yalnızca sizin manastırınızın, tarikatınızın şanını günden güne yenilediğini ya da ne söylüyorum giderek artan yüceliklere ulaştırdığını biliyorum. 5. ayrımın sonu sayfa 65, devamı 6. ayrımda.